Ayrım 3.
Onu bir film yönetmenine tanıştırmış ve adama nasıl asıldığını görmüştüm. Benim yerimi onun alacağından hiç kuşkum yoktu. Nitekim öyle oldu. Belki haksızlık ediyorum. Belki yaşamının başka bir evresine geçmişti. Onun kompozisyonlarına çok zaman harcamış, ciddi notlar almış, en iyisini yaptığına ikna olana kadar ödevlerini tekrar tekrar yazdırmıştım. Hikayeleri ve şiirlerini okuyan bendim. Diyaloglarda başarılı olduğunu fark edip film senaryosu yazmaya ben yönlendirmiştim. İlişkimizi bitirdikten birkaç gün sonra onu yolda yönetmenle gördüm. İşte o zaman çok kötü davrandım. Konuşmalarını yarıda kestim ve çekip sürükledim. Onun tepkisi ise ilişkimizin gerçekten bittiğini gösteriyordu. Benimle alay ediyordu. Nefret erimiş bir lav gibi dökülüyordu üzerinden. Helge'yi aramakla tehdit etti beni. Sonra da çekip gitti. Çok üzülmüştüm. Kendimi sömürülmüş hissediyordum. Onunla bir kere daha yüzleşmek istedim ama ortadan kaybolmuştu. Film yönetmeniyle batıya kaçmışlardı. Arkadaşlarından birinden Heidelberg'e yerleştiğini öğrendim. Annene bir şey söylemenin anlamı kalmamıştı. Olay sona ermişti. Bir kişi hariç. Evvelinde ben de bilmiyorduk ama yazın parktaki buluşmalarımız Doğu Berlin manzaraları çizmekle görevli olan Kruzberg'li Türk ressam Leyla'nın dikkatini çekmişti. Bizi resmettiği tablonun sürrealist bir havası vardı. Parkta kucak kucağıydık ve kaçamak yaptığımız belliydi. Leyla resme Çalıntı Öpücükler adını vermişti. Aradan aylar geçti. Evelin bilinçaltıma gömülüp gitmişti. Bir gün sağanak bastırınca annen yağmurdan korunmak için bir sanat galerisine girmiş. Rastlantı elbette ama işte kaderin cilvesi. Tabloyu görmüş, sürrealist maskenin ardını seçebilmiş ve beni tanıyıp Leyla'yı uzun uzun sorguya çekmiş. Helge'nin alacak parası olmadığı halde Leyla onun üzüldüğünü görünce tabloyu armağan etmiş. Sergi bitince Helge tabloyu evimize getirdi. İlişkimizin üzerinden bir kasırga geçti o gün. Şu satırları yazarken nasıl da titriyorum Karl. Korkunç bir gündü. İlişkimizin nasılsa sonu yaklaşıyordu ama kaderi Çalıntı Öpücükler çizdi. Annen evden ayrılırken yanına tabloyu da aldı. Konu midesini bulandırmasına rağmen kompozisyondan hoşlandığını ve Leyla ile iyi arkadaş olduğunu söyledi. Yaşamda öyle anlar vardı ki bir tek gerileme bir başkasını teşvik eder. Tıpkı yerinden kopan küçük bir kayanın heyelanı başlatması gibi. Bir ay sonra Klaus Winter'la bir öğle yemeğinde buluştuğumda bana devlet güvenliğinin Alman Demokrasi Forumu önderler toplantılarının düzenli ve ayrıntılı raporlarını aldığını söyledi. Sonra benim yaptığım iddia edilen konuşmaları kelimesi kelimesine tekrarladı. Winter'ın dış istihbaratta yüksek bir mevkide olduğunu, babaannen Gertrud'la 20'li yıllardan beri Sovyet askeri istihbaratında çalıştıklarını o zaman öğrendim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dac'ın istihbarat servisinde görev almışlardı. Sanki yıldırım çarpmıştı Karl. Gertrud'un hala bu işlerle uğraştığını bilmiyordum. Kağıtlarında böyle bir iz bırakmamıştı. Winter'ın bana indirdiği darbeyi fark etmemesi için özel bir dikkat gösterdim. Forumumuzun kurulmasını Gertrud özendirmiş, hatta kuruluş belgesini yazmamda bana bizzat yardımcı olmuş, toplantılarımızdan bazılarına katılmıştı. En gizli sırlarımızı onunla paylaşmıştım ve bunlar arasında destekçilerimizden biri o binada çalıştığı için politbüro belgelerinin çalınması da vardı. Onun evinden çıkınca Gertrud'un Winter'a neler söylediğini merak ettim. Her şeyi mi anlatmıştı? Hiçbir şey mi? Yoksa bölük pörçük şeyler mi? Öyleyse neden bizi tutuklayıp formu dağıtmamışlardı? Bunu kolayca yapabilirlerdi. Belki doğruca Moskova'ya rapor etmişler ve Gorbaçov'un çevresindekiler bizim büyümemize göz yummalarını istemişlerdi. Yanıtları bilmek istiyordum ama Winter'la yüzleşmeden önce gerçek Gertrud ile onun büründüğü hayaletleri keşfetmek zorundaydım. Gertrud ölmüştü. Fakat yaşamını oluşturan ayrı parçaları bir araya getirmeliydim. Yaşamı Ludwig'inki ile nasıl bir ilişki içindeydi? Winter'la ilk kez ne zaman ve nerede karşılaşmıştı? Hem Gertrud aslında kimdi? Yaşamındaki gizler gece gündüz üzerime bir kabus gibi çökmüştü. Ölümünden kısa süre önce senin ona ailesinin fotoğraflarının olup olmadığını sorduğunu hatırlıyorum. Ben de çocukken aynı şeyi sorardım ve o hemen başını sallayıp konuyu değiştirirdi. Sen sorduğunda da ağlamaya başlamıştı, hatırlıyor musun? Nedenini biliyor musun Carl? Çünkü ailesiyle arasındaki bütün ilişkileri kopararak evini terk etmişti. Gertrude'un annesiyle babası 3. kuşak Alman Yahudisiydi. Çay ve havyar ticaretinde başarılı olan büyük babası, o sıralar Münih'in gözde sayfiye yerlerinden olan Schwaben'de büyük bir konak yaptırmıştı. Şimdi o eski evlerin çoğu yıkılmış haldedir. Ama savaş yüzünden değil, müteahhitler sayesinde. Gertrude'un babası çok saygın bir doktor, annesi keyfine düşkün bir kadındı. İkisi de dindar değildi. Küçük Gerti ile kardeşi Henry, dini bütün birer Katolik olan aşçılarıyla iki hizmetçilerinden öğrenmişlerdi. Çocukluğu mutlu geçmişti. Kimi zaman bir ucunda her yaz Heinrich ile yaban çileği toplamaya gittikleri küçük ormana açılan bir kapı olan büyük bahçeden söz ederdi. Yaşlı bir sedir ağacıyla bir de salıncak vardı. Heinrich'i daha yükseklere itmekten zevk alır, küçük çocuk yarı korku, yarı neşeyle çığlıklar atınca hizmetçi evden koşarak gelirdi. Sınıfları ve kuşaklarının diğer Almanları gibi yetiştirilmişlerdi onlarda. Gertrude lisedeyken tarih öğretmeninin pek de ciddi olmayan Yahudi aleyhtarlığını kabul etmediği için cezalandırılmıştı. Lise müdürü babasına sert bir mektup yazmış, Doktor Meyer ise konuyu ciddiye almayı reddetmişti. "Bunlar cahil insanlar Gertie," derdi. "Onlara öfke duymak onların düzeyine inmektir. Kendini kontrol etmeyi öğrenmelisin." Gertrude da "Cahilse neden bize tarih öğretmesine izin veriliyor?" diye sorardı. Babası gülümser, sakalını sıvazlar ama verecek bir yanıt bulamazdı. Gertrude bunu hatırlayınca gözleri parlardı. İlk kez bir tartışmayı kazanıyordu. "Soruna verecek bir yanıtım yok Gertie. Sana okulda öğrettiklerini öğrenmeni, sınavlarında başarılı olup üniversiteye girmeye hazırlanmanı tavsiye edebilir miyim? Eğer her küfre ve hakarete karşılık verseydim, doktor olabilir miydim sanıyorsun? Yahudi düşmanlığı bunların kültürüne kök salmıştır. Hristiyanlıkla birlikte öğrenmişlerdir. Luther dinin bu yanını iyice kötülemiştir ama bunun hiçbir anlamı yok. Hiç." Gertie sınavlarını başarıyla verirken Münih Üniversitesi'ndeki ilk yılında David Stein adındaki bir okul arkadaşına aşık oluverdi. Birkaç ay önce kağıtlarını karıştırırken onların öğrencilik günlerinde çekilmiş bir fotoğraflarını buldum. Stein orta boylu, koyu kızıl saçlı ve kıpır kıpır gözlü bir gençti. Bir demiryolu işçisinin oğlu olarak üniversitede pek rastlanmayan bir tipti ve ön yargılı davranışlarla karşılaşıyordu. Bir Yahudi, üstelik yoksul bir ailenin çocuğu. Gertie Stein'ın kendine güveni ve sürekli uğradığı hakaretleri sindirip bunları aldırmama yeteneğinden etkilenmişti. "Sana garip gelebilir Carl. Ama Alman üniversitelerinin gericiliğin kaleleri olduğunu aklından çıkarma. Hitler şansölye olmadan çok önce fikirleri üniversitelere hakim olmuştu bile." Stein parlak bir matematikçiydi ve kendisi ayartmamış olsaydı Gertie her zaman onun mesleğinin doruğuna çıkacağını düşünmüştü. Belki ama kader babaanneniz kılığında karşınıza çıkmasaydı sonu Auschwitz'te de varabilirdi. Birbirlerinden ayrılmaz olmuşlardı. Yavaş yavaş duyguları ve vücutlarını keşfe başladılar. Birlikte Yahudi Ortodoksluğuna karşı çıktılar. Gertie'nin ailesi her açıdan laik olabilirdi ama mutfakları domuz etiyle kirlenmiş değildi. David'in annesiyle babası ateistti. İkisi de Sosyal Demokrat Parti'de aktif görev almıştı. Fakat domuz eti tabusuna onlarda da titizlikle uyuluyordu. David ile Gertie bir gün Yahudi olmayan bir kasap dükkanına girip tütsülenmiş jambon alarak aşklarını pekiştirdiler. Sonra eski Yahudi mezarlığına gittiler, David'in büyük babasının mezarı üstüne oturup jambonu yediler. Yemek bitince yaratana kendilerini orada öldürerek varlığını kanıtlaması için çağrıda bulundular. Gökyüzü hareketsizdi. Bu kadar heyecan Gertie'ye de fazla gelmişti. Sokakta kustu ama David ağzını temizlesin diye ona yardım ederken yeniden gülmeye başladılar. Bütün kör inançlardan sonsuza dek kurtulmuşlardı. David ancak bu olaydan sonra Gertrude'u annesi ve babasıyla tanışmaya götürdü. Steinler küçük bir mutfağı olan iki odalı bir zemin katında yaşıyorlardı. Duvarda Edward Bernstein'ın solgun bir portresi asılıydı. Zaman nasıl da değişiyor Carl. O günlerde Bernstein revizyonist düşüncenin babası sayılırdı. Bir dönek, sınıf düşmanıyla barış yapmış bir gerici. 20 yıl önce bu görüş hala geniş bir kabul görüyordu. Şimdi bir iki denemesini oku ve onları senin yeni sosyal demokrat efendilerin için yazdığın konuşmalarla kıyasla. Bernstein şimdi tipik bir dinozor, tutucu biri görünüyor. Zaman değişti elbette. Bu gerçeği neden unutuyorum ki? Bernstein'ın portresinin yanında David'in babasıyla başka 6 erkeğin sepya bir fotoğrafı asılıydı. Hepsi pazar elbiselerini giymiş, saat kösteklerini gururla gösteren bu insanlar Münih Demiryolu İşçileri Sendikası'nın yönetim kuruluydu. Görki David'in babasından çok etkilenmişti. Eve sık sık gelip gitmeye başladı. Mutfakta konuşulan tek konu sosyalist politikalardı. David'in babası SDP'nin yerel önderlerinden biri ise de kibirli bir insan değildi. Yumuşak bir sesle konuşurdu. Demiryolu İşçileri Sendikası'nda sayıları giderek artan siyasi hasımlarını dinlemeye her zaman hazırdı. 1918 yılıydı. Müttefikler Almanya'yı parçalamıştı. Lenin ve Troçki, Petrograd ve Moskova'da iktidardaydı. Avrupa baştan aşağı kaynıyordu. Kaiser devrilmişti. Prusyalı Junkerler, sosyal demokratlarla konuşuyorlar, Alman devriminden kaçınmanın tek yolu olarak onları görüyorlardı. Sonunda Goethe'nin David'i kendi evine götürmesi zamanının geldiğini düşündüğü gün çattı. Eğer evleneceklerse onu annesiyle babasıyla tanıştırması gerekiyordu. İki aile arasındaki büyük zıtlığı bildiği için korku içindeydi. Korktuğu gibi Goethe'nin annesiyle babası uğradıkları şoku saklamaya bile çalışmadılar. Kızlarının annesiyle babası muhtemelen Stettin'den yeni gelmiş olan bu meteliksiz gençle evlenebileceği düşüncesi tüylerini diken diken etmişti. Onlar çok başka bir David, yamalı pantolonlu, eski ayakkabılı bir genç görüyorlardı. Goethe onun tek takım elbisesini giymesine engel olmuştu. Gencin aşağı tabaka aksanıyla konuştuğunu, en kötüsü yoksulluğundan hiç utanmadığını gördüler. İyi yürekli doktor Meyer ile ondan daha yürekli olan karısı, çocuğun küstah birisi olduğuna karar vermişlerdi. David saygısızdı. Ona uygar davranışın başlıca kurallarını küstahça bir sorgulamayla öğretmeye karar verdiler. Ailesi kimlerdi? Nereliydiler? Babası sosyalist miydi? Nerede oturuyorlardı? Daireleri büyük müydü? David üniversiteye nasıl girebilmişti? Gertrude dehşet içindeydi. Annesiyle babasının sadece öteki korkularını ifade ettiklerini, kaygılarının kızlarını kaybetmekten kaynaklandığını göremiyor, onları kokuşmuş bir burjuva cehaleti gösterisi sayıyordu. Bana bu tutumun ailesinin o güne değin görmezden geldiği ve örtmeye çalıştığı bir yanları olduğunu söylemişti. David ise çaktırmadan eğleniyor gibiydi. Her soruya kusursuz bir ağırbaşlılıkla yanıt vermiş, bu arada bakışlarıyla Goethe'ye sakinleşmesini ve ne pahasına olursa olsun kavga çıkarmaktan kaçınmasını işaret etmişti. Ne yazık ki bunun bir yararı olmadı. Babaannen o aşamayı çoktan geride bırakmıştı. Öfkeden gözü dönmüş bir haldeydi. Böyle bir anne babası, evleri, gözlerini David'ten ayıramayan üniformalı hizmetçileri ve Meyer ailesinden olduğu için kendisinden utanıyordu. David'i bir daha eve çağırmazken kendisi onun ailesinin yanında daha çok vakit geçirmeye başladı. O Aralık ayındaki tatilde Rus devriminin önemini de Steiner'ın zemin kattaki evlerinde öğrenecekti. David'in babası Lenin'in siyasal parti ve sendika geleneği olmayan Rusya için iyi olduğunu ama Almanya'ya uymayacağını düşünüyordu. Büyük Alman Sosyal Demokrat Partisi'ni bölen ve Karl Kautsky'yi bile ihanetle suçlayan Spartakist devrimcileri pek önemsemiyordu. David, Büyük Alman Partisi'nin savaş kredileri oylamasında Kaiser'i desteklediği halde Rus Partisi'nin Çar'ı desteklememekle kalmayıp kendisi de işçilere gerçek düşmanın yurt içinde olduğunu da söylediğini hatırlatınca babası üzüntüyle başını salladı. SDP'nin savaşı desteklemesinden pek memnun değildi ama diğer konuda ısrarlıydı. Almanya Lenin'in devrimine hazır değildi. Tek umut Alman Partisi'nin eski denenmiş ve sınanmış yöntemleriydi. Herstein bir akşam David ve Goethe'ye şöyle dedi. Eski bir Alman atasözü vardır. İpekli şapka çok güzeldir ama benim olursa. Karl ile Rosa'nın sahneye çıkmasına daha çok vardı. Herstein'in gözünde Spartakistler gerçek olmayan bir dünyada yaşıyorlardı. Annesiyle babasını kırmak istemeyen David, Görte ile Münih'teki Spartakist kurslarına gitmeye başladıklarını babasına söylememişti. Bunun nedeni düşünce farklılıkları değildi. David, kendi eğitimi için annesiyle babasının ne kadar özveride bulunduklarını biliyordu. Sadece bu yeni politika merakının kendisini üniversiteden ve meslek yaşantısından uzaklaştıracağından kaygı duyacaklardı. Bir ay sonra 1919'un Ocak ayında Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Berlin'de Freikorps tarafından katledilince Stein ailesi yasa boğuldu. Karl, sen bu cinayete karışan subaylardan birinin daha sonra Hitler'in amirali olan ve savaş sırasında bazı batılı liderlerin hayranlık duyduğu Kanaris adında biri olduğunu biliyor muydun? Batılılar onunla işbirliği yapabileceklerini düşünmüşlerdi. Haklıydılar da. David'in babası başını sallayarak ve yüksek sesle ağlıyordu. Üzgün ve öfkeliydi. Rosa ile Liebknecht'i savaştan önceki toplantılarda dinlemişti. Savaşa karşı çıktıkları suçlamasıyla hapse atıldıklarında onlar için bağış toplamıştı. Ama öldürülen devrimcilere duyduğu hayranlığa rağmen bir ayaklanma başlatma kararlarını savunamıyordu. Gözlerinden aşağı yaşlar süzülürken Görte ile David'e bakıp çılgın hayalciler dedi. Öyleydiler. Gelecek yıllarda işçiler onları arayacak. Rosa bunu yapmaması gerektiğini bilmeliydi. Şimdi harekete geçmemiz gerek. Hiçbir şey yapmadan oturamayız. Harekete geçmezsek Junkerler hepimizi öldürür. Spartakist, bağımsız, sosyal demokrat demeden. Onların gözünde hepimiz aynıyız. David babasına sarıldı ama bir şey söylemedi. Yaşlı Stein yanılıyordu. Junkerler gruplar arasındaki farkı çok iyi biliyorlardı. Feldmarschall von Hindenburg'da Friedrich Ebert'in kişiliğinde görevden yılmayacak bir Alman yurtseveri bulduğundan emindi. Sosyal demokrat liderlerin Ebert, Noske ve Schildmann'ın desteği olmasaydı Junkerler Berlin ayaklanmasını kanla boğamazlardı. Karl, 2018'de Ebert Vakfı'nı herhalde ayaklanmalar ve cinayetler için bir anma toplantısı yapmaya ikna etmen gerekecek. O zaman senin SDP'n Ebert'in Alman demokrasisinin babası olduğunu iddia edebilir. Benim DSP'm ise eğer hala ayaktaysa 1918-1919 Berlin trajedisinin 1933 felaketinin yolunu açtığını iddia edecektir. Engels bir dostuna yazdığı mektupta tarihin yaşamın özgür koşullarından farklı şekillerde etkilenmiş bireylerin iradelerinin çatışmasının sonucu olduğunu söylemişti. Nihai sonuç çoğunlukla kimsenin istemediği şeye benzemez. Genel bir söylem olarak haklı sanırım. Ancak Hindenburg ve Ebert Berlin'deki devrimi bilerek ezmek istemişlerdi ve bunu yaptılar. Gördüğün gibi Karl, benim yüzyılım bir trajediyle başladı ve aynı şekilde sona eriyor. Bizim kuşağımız devrim Berlin'de başarılı olsaydı her şeyin nasıl değişeceği hikayeleriyle yetişmiştir. Başarısız devrimlerin enkazı bile olsa bu, umutsuzca bir yerlere tutunmaya çalıştığımı düşünebilirsin. Belki haklısındır. Ama birkaç dakikalığına da olsa baban olduğumu unutmanı istiyorum. Bırak da kıyaslamalı edebiyat profesörü kisvesine bürüneyim ve sana bu yüzyılın büyük romancılarından birini okumanı önereyim. Alfred Döblin, Dutch komiserlerinin gözde yazarlarından biri değilse de ondan Humboldt'taki derslerimde sık sık yararlanırdım. Eserlerinden bölümler okurdum ve ondan yaptığım şu alıntıyı büyük büyük yazarak ilan tahtama astırırdım. Bir romanın konusu zincirlerinden kurtarılmış gerçeklik. Olayların belirli akışından tamamen bağımsız olarak okurun karşısına çıkan gerçekliktir. Yargılamak yazarın değil, okurun görevidir. Bir romandan söz etmek, katmanlardan, yığın yapmaktan, debelenmekten, itip kalkmaktan söz etmektir. Bir drama, zavallı olay örgüsü hakkında, umutsuzca her an hissedilen olaylar hakkındadır. Dramada hep İleri geçerlidir. Ama ileri asla bir romanın sloganı olamaz. Döblin sadece Berlin, Alexanderplatz'ın yazarı değildi. İki destansı roman daha yazmıştı. Zaman bulursam bir ara İhanete Uğrayan Halk, Kasım 1918, Bir Alman Devrimi ile onun devamı olan Karl ve Rosa, Bir Alman Trajedisini okumalısın. Bu sadece benim fikrim değil. Senin Günter Grass'ın, Alman sosyal demokrasinin lirik şairi de Döblin konusunda benimle tam bir görüş birliği içindedir. Hatta kendisinin Döblin'e borçlu olduğunu kabul ederek onu Mann, Brecht ve Kafka'dan daha yüksek bir yere oturtmuştur. Gras'ın senin okumanı istediğim iki romandan hoşlandığını sanmıyorum. Kendisinden onlar üzerine bir şey okumuş değilim ama buna aldırış etme. Brecht gibi Döblin'de o kötü yıllarda Los Angeles'a sığınmış. Üçüncü Reich'in sonunun gelmesini sabırsızlıkla beklerken MGM ile çalışmıştı. Sonunda Brecht doğuya, Döblin'de batıya döndü. Bu olayların çoğunu 30 yıl önce beni çok etkilemiş olan anıları Schickel Reis'te bulabilirsin. Onu oku Karl, oku onu. Beynini tıkayan o bitmek tükenmek bilmeyen Bundesbank raporlarından sonra hoş bir değişiklik olur senin için. Sana iş veren deniz analarını beslemek için o raporları okuman gerektiğini biliyorum elbette. Ama kendine bir mola verme şansını da tanımalısın. Gertrude ile sevgilisi David Stein birlikte kaçmak için planlar yapıyorlardı. Gayet yüce fikirleri vardı. Senin kuşağın bunu anlayamaz. Ama bu yüzyılın büyük bir bölümünde yüce düşünceler besleyen milyonlarca insan vardı. O günlerde pek çok insan daha iyi bir dünya uğruna kendi geleceklerini feda etmeye hazırdı. David ile Gertrude Berlin'deki yoldaşlarının kaderini düşünüyorlardı. Berlin katliamından sağ kalanların dehşet içinde olduklarını biliyorlardı. Berlin örgütünün yeniden kurulmasına yardım etmek için öteki kentlerden gelecek insanlara ihtiyaç vardı. Kendileri gibilerine. Onlar geleceklerini planlamaya çalışırken Münih'te bir devrim patladı. Böyle bir şeyi bugün düşünmek bile imkansız. Bavyera'da. Hangi Bavyera? Hitler'in dinleyicilerinin nefretle sarhoş olduğu ve daha sonra faşistlerin kalesi olan bir biraneler ülkesi Bavyera mı? Yoksa bizim zamanımızda Franz Josef Strauss'un kontrolü altındaki derebeylik mi? Ben başka, daha eski bir Bavyera'dan söz ediyorum. 1918 Kasım ayında Bağımsız Sosyal Demokratların lideri Kurt Eisner bir Bavyera Cumhuriyeti ilan etti ve bu cumhuriyetin başbakanlığına seçildi. Fakat 3 ay sonra Kont Arko tarafından idam edildi. David Stein'in babası gibi ılımlılar bile intikam istiyorlardı. SDP'nin harekete geçip bir şeyler yapması için liderlerine yalvardılar. Ama kararların denenmiş ve güvenilir ellere bırakılması gerektiğinden başka bir yanıt alamadılar. Yaşlı Stein Münih'te parti bürosundan çıkarken öfkeyle cinayette denenmiş ve sınanmış diye bağırmıştı. İşçiler kuşkusuz çok öfkeliydi ama bir devrim istiyorlar mıydı? Eugen Levin öyle düşünmüyordu.